Yavuz Bey, bu haftaki sohbetimize Osman Kavala'nın tutuklanması ve Cumhuriyet çalışanlarının serbest bırakılmaması gibi iki olay gündemde. Osman Kavala'nın tutuklanması nasıl değerlendiriliyor Türkiye'de?
Siz de ikisini birlikte söylediniz. Aslında Türkiye'de gündem biraz adliyelerden belirleniyor son dönemde. Adliyeden ve işte savcının yaptığı soruşturmalardan. Önce Osman Kavala'yla başlayalım. 2 hafta önce gözaltına alınmıştı ve hafta başında da tutuklandı. Gözaltında alındığı sürede bir takım iddialar ortaya atıldı. Yine hükümete yakın gazetelerde yer aldı bu iddialar. İddiaların bir bölümü 15 Temmuz'la ilgiliydi. Bir bölümü 17-25 Aralık'la ilgiliydi. DHKPC ile ilgisinden, PKK ile ilgisinden bahsedildi. Osman Kavala bir sivil toplum örgütü yöneticisi. Sivil toplum örgütleriyle de çok yakın ilişkisi var. Ayrıca yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da sivil toplum örgütlerini destekleyen kuruluşlarla da yakın bağlantısı var. Türkiye'de bu işleri yapan herkesin yakından tanıdığı bir isim Osman Kavala. İşte bu bağlantıları nedeniyle Osman Kavala anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, seçilmiş hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, DHKPC ile bağlantı, TKPM ile bağlantı, FETÖ ile bağlantı, PKK ile bağlantı gerekçeleriyle tutuklandı. Savcılık bütün örgütlerle bağlantısı olduğunu iddia etti ve bu çerçevede tutuklama istedi, hakimlikte kabul etti. Hükümete yakın medyada çıkan haberlere baktığımızda 15 Temmuz'un arkasında Osman Kavala'nın olduğunu iddia ediyorlar. Gezi süreciyle ilgili Gezi'nin mimarlarından biri olarak söyleniyor Osman Kavala ve 15 Temmuz'da Büyükada'da yapılan toplantılar Osman Kavala'nın da bu toplantıyla alakası olduğu iddia ediliyor. Dünyada da tanınan bir isim ve son dönemde moda olduğu gibi işte bir kokteyl terör örgütü üyeliği ya da üye olmamakla beraber onların adına hareket etmek gibi suçlamalar söz konusu. Hem Avrupa Parlamentosu'ndan bu tutuklamaya tepki vardı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi. Ama son dönemde işte Büyükada'da insan hakları savunucularıyla ilgili bir operasyon yapılmıştı. Onlar da serbest bırakıldılar. O serbest bırakılmayla bağlantılı ya da o insan hakları örgütü temsilcilerine yapılan suçlamalarla benzer bir nitelikte suçlamalarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Osman Kavala'nın eşinden bir açıklama yapıldı. Her ne kadar süreç bizi hayal kırıklığına uğratsa bile hala biz hukukun doğruyu bulacağına inanıyoruz ama hükümete yakın gazetelerde çıkan iddialar son derece ağır. Ayrıca hukuka aykırı bir yöntemle bir karalama kampanyasıdır diye duruma tepki gösterdi. Şimdi iddianame hazırlanacak Osman Kavala ile ilgili. Hazırlanacak iddianame sonrasında da hakim karşısına çıkacak. Ama Türkiye'de örneklerinde gördüğümüz gibi bu bir süre alıyor. O süre içerisinde de Osman Kavala ile ilgili haberleri özellikle hükümete yakın medyada biz göreceğiz. Ve o haberler üzerine hazırlanacak iddianame ile de yargılanacak büyük olasılıkla. Bu biraz tepki de görüyor Türkiye'de. Çünkü insan hakları savunucuları Büyükada'da bir toplantı yaparken haklarında bir soruşturma başlatılmış ve gözaltına alınmış, tutuklanmışlardı. İçinde yabancılar da vardı. Hatta Türkiye ile Almanya ilişkilerini çok ciddi şekilde etkileyen bir süreci de beraberinde getirmişti. Hazırlanan iddianame bütün hukukçular, tarafsız hukukçular, hatta taraflı hükümet destekleyen hukukçular tarafından da çok tepki gördü. Hükümete bu iddianamenin tuzak kurulduğunu iddia ettiler. İlk başta Türkiye'de hükümeti düşürmek, işte Gezi benzeri bir süreç başlatmakla suçlanıyorlardı. Geldikleri noktada hükümete tuzak kurmak gibi değerlendirildi hazırlanan iddianame. Malumunuz sonra o Büyükada'daki insan hakları savunucuları serbest bırakılmıştı. O serbest bırakılmaya ilişkin de bir tartışma var. Onu da aktarayım, sonra Cumhuriyet'le ilgili bilgi vereceğim. Almanya'nın eski başbakanı Schröder'in devreye girdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştuğu bu meseleyle ilgili olarak o görüşme sonrasında serbest bırakıldığına ilişkin bir iddia Almanya'da Der Spiegel dergisi tarafından ortaya atılmıştı. İşte Schröder'in Türkiye'ye gelişini, bu işte arabulucu olduğunu Alman Dışişleri Bakanı da kabul etmişti. Ve bundan sonra da diğer Alman vatandaşlarının bırakılmasını beklediklerini söylemişti. Tabii bu Almanya'da çok konuşuldu. Neye karşılık böyle bir tahliye kararı verildi diye. Türkiye'de çok fazla tartışılmadı. Adalet Bakanı böyle bir görüşmeden haberi olmadığını söylemişti. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski bir dostumdur Schröder. Onunla konuştuk, görüştük ama mesele bu değildi. Bunun üzerinden spekülasyon yapılıyor diye bu iddialara yanıt verdi. Hatırlatmamız lazım. Alman Dışişleri Bakanı ise tam tersi Der Spiegel'in ortaya attığı iddiayı doğrulamış ve Schröder'in hükümet tarafından ara bulucu olarak görevlendirildiğini söylemişti. O tartışmanın da bu noktada olduğunu söyleyelim. Dedi ki hep adliye gündemiyle devam ediyor Türkiye'de, gündeme adliyeler veriliyor diye. Cumhuriyet Gazetesi'nin bir duruşması daha yapıldı. Tutuklu gazeteciler var cezaevinde. Onlara ilişkin iddianamede de artık hemen hemen her şeyin konuşulduğu ve haber dışında bir delilin olmadığı konusunda genel bir konsensus vardı. Ama o duruşmadan da tahliye kararı çıkmadı. Murat Sabuncu, Akın Atalay gibi isimler, Ahmet Şık gibi isimler cezaevinde kalmaya devam edecekler. Üstelik iki ay daha, çünkü bir sonraki duruşma tarihi Aralık ayına verildi. Orada da yeni sunulan bir delil tartışma yarattı son duruşmaya. Osman Kavala gözaltındayken telefonları polis tarafından kontrol ediliyor. Telefonlarından çıkan bir yazışma, Cumhuriyet Gazetesi'nde de yargılanan, davasında da yargılanan Aydın Engin'le arasında geçen bir konuşma yeni bir delil olarak dosyaya konuluyor. Ve hakim de diyor ki yeni deliller var, bunların incelenmesi için tutukluluk haline devamı gerekiyor. O delilin o dosyaya konulması ki çok hızlı bir şekilde, çünkü Osman Kavala henüz o anda tutuklanmamıştı, hala sorgusu devam ediyordu. Telefondan çıkan bir diyaloğun o dosyaya konulması, Cumhuriyet davasına eklenmesi bir telaşın ürünü olarak değerlendirildi. En azından Cumhuriyet Gazetesi avukatları tarafından, ama sonuçta hakim kararını verdi. Bu deliller yeniden değerlendirilecek, cezaevinde kalacak dedi tutuklu olan gazeteciler için.
Evet, buradan bu belediye başkanlarına, özellikle de Balıkesir Belediye Başkanı'nın durumuna geçelim. Ağlayarak yaptığı konuşmada istifa etti ve bir tehdit konusu var Balıkesir Belediye Başkanı'na yönelik.
Evet, Türkiye'nin ilk defa gördüğü bir manzara. Malum son dönemde AK Parti kendi partisine bağlı belediye başkanlarından bir bölümünün istifasını istedi. Bu belediye başkanlarının tümünün ortak özelliği istifalarında, daha doğrusu bir bölümü en azından, dediler ki ben kendim istifa ettim, kendi kararımı verdim. Parti tarafından istifaları talep edilmesine rağmen. Ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı dedi ki benden istifamı Cumhurbaşkanı istedi, emir demiri keser, ben de istifa ediyorum. Ama tüm belediye başkanları basın toplantılarında ne kadar başarılı olduklarını da anlattılar. Herhangi bir suça bulaşmadıklarını da anlattılar. Yani istemeye istemeye talimat gereği istifa ettiklerini kamuoyu önünde deklar ettiler. Ama Balıkesir Belediye Başkanı en çok dilenen isim oldu. Ve belediye başkanı istifasından önce partiden gelen tepkilere veya taleplere direndi. En sonunda basın toplantısı yaparak istifasını açıklayacağını duyurdu. Ve o istifa açıklamasında da kendisine, ailesine kadar ulaşan baskılar ve tehditlerden bahsetti. Hatta ailesine teşekkür ederken gözyaşlarını tutamadı. Veda ederken Balıkesirlilere yine gözyaşlarını tutamadı. Bu milyonların önünde oldu, kameraların önünde oldu, canlı yayında oldu. Ardından tabii ne oldu da nasıl bir baskıyla istifa noktasına geldi diye konuşulmaya başlandı, tartışılmaya başlandı Balıkesir Belediye Başkanı ile ilgili. Ancak Balıkesir Belediye Başkanı, eski diyelim artık, eski Balıkesir Belediye Başkanı bu sorulara yanıt vermedi. İstifasından sonra da vermedi. Kendisine soruldu. Bundan öte bir şey söylemeyeceğim dedi. Niye bu konuda bir girişimde bulunmadığına ilişkin soruları da yanıtsız bıraktı. Herkes eteğindeki taşları döksün, ben ondan sonra değerlendirme yapacağım diye küçük bir açıklaması oldu. Neden yargıya başvurmuyorsun soruları da soruldu. Çünkü hükümetten eğer bir baskı varsa yapılacak işlem bellidir gibi bir değerlendirme vardı. Yani gitsin savcılığa şikayette bulunsun diye. Aynı açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptı. Bir baskı olduğunu tahmin etmiyorum. Eski bir siyasetçidir, AK Parti'ye bağlıdır. Baskı olduğu zaman yapılacak muamele bellidir, savcılığa başvurmaktır. Keşke bize gelseydi eğer öyle bir baskı varsa diye konuştu. Şimdi tabii Balıkesir Belediye Başkanı gidecek mi savcılığa kendisine baskı yapanlarla ilgili, o bekleniyor.
Yavuz Bey, hızla geçmek istediğim iki konu daha var. Birincisi Irak konusu ve özellikle de Habur sınır kapısındaki yeni düzenleme.
Evet, Irak'ta yeni bir dönem var. Barzani'de işini kesti Türkiye. Zaten Barzani'de istifasını verdi. Bundan sonra devlet başkanlığına devam etmeyeceğini iletti ve yetkilerini devretti, meclise devretti. O süreçte 2003 yılındaki sınırlarına da döndü. Çünkü Irak Merkezi Hükümeti Irak içerisinde 2003'ten bu yana Barzani'nin ya da peşmergelerin elde ettiği topraklardan çekilmesini sağladı. Bir bölümünde de çatışmalar yaşandı. En kritik nokta Türkiye açısından Habur sınır kapısıydı. Habur bütün bu referandum sürecinden bu yana açıktı. Açıktı ama orada peşmergelerin bulunmasına Türkiye pek razı değildi. Zaten Irak Başbakanı İbadi ile de bir anlaşma yapılmıştı. Başından beri de hemen Habur'un dibinde bir tatbikat devam ediyordu. Bir gözdağı biçiminde de değerlendirilebilecek bir tatbikat. İşte İbadi Türkiye'ye geldikten sonra belli ki müzakereler bir sonuca ulaştı ve Habur sınır kapısında peşmerge denetimini Türk askerlerini de desteklediği Irak merkezi hükümetine bıraktı. Burada enteresan olan şu, İran içinden gelerek peşmergelerden bu kapıyı devralmadı Irak merkezi hükümetine bağlı askerler. Türkiye sınırından girerek Habur'un hemen karşı tarafında peşmergelerin denetimindeki bu kapıyı devraldılar. Yani yeni bir dönem başladı. Eskiden Kürdistan özel bölgesiyle komşu olan Türkiye'nin şimdi karşısında Irak merkezi hükümeti var. Ve buna ilişkin uluslararası tartışmaların devam ettiğini söyleyelim Türkiye içinde. Ama o detaylara belli ki önümüzdeki günlerde gireceğiz.
Ve son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde Rıza Sarraf davasına ilişkin gelişmeler neler?
O da çok kritik ve çok önemli. Çünkü 27'sinde artık büyük jüri bir duruşma beklentisi var. Hem Halkbank Genel Müdür Yardımcısı için, hem Rıza Sarraf için, hem Zafer Çağlayan gıyabında yargılanacak çünkü. Zafer Çağlayan Türkiye'de hakkında arama kararı da çıkartılmıştı. Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir süreç. Son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan oradaki bizim vatandaşlarımızı itirafçı yapmaya çalışıyorlar diye Amerika'ya çok sert çıkışlar gerçekleştirmişti. Şimdi anlaşılıyor o çıkışların nedeni. Çünkü Amerika'da New York Times gazetesinde yayınlanan bir makalede Rıza Zarrab'ın ortaya konan yeni delillerle ilgili Zarrab'ın avukatlarının savunma yapmadığı belirlendi. Bu da şuna yoruluyor. Yeni delillerle ilgili savunma yapmadığına göre savcılıkla bir anlaşmaya gidecek. Yani bazı suçları kabul edecek, bazılarını reddedecek, kabul ettiği suçlarla ilgili itiraflarda bulunacak, başka isimler verecek, ilişkilerini ortaya koyacak ve cezasını hafifletmeye çalışacak biçimde. Bu bir iddia henüz ama 3 hafta kaldı artık yargılamaya. 3 hafta kala ciddi bir iddia. Amerikalı hukukçular da benzer çıkarımları yapıyorlar, tahminlerde bulunuyorlar. Çünkü normalinde savunmasını vermesi gerekirdi. Çok ciddi bir ceza da isteniyor. Eğer savunma vermediyse savcılarla Rıza Zarrab arasında bir anlaşmanın ihtimalinin yüksek olduğunu anlayabiliriz diyorlar. Bu anlaşmayı Türkiye tedirginlikle bekliyor. Çünkü orada ne diyeceği belli değil. Ve 17-25 Aralık'ta ortaya çıkan tapelerin de delil olarak duruşma salonunda savcılıkça dinlettirileceği konuşuluyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri kendi yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir yargılama yapıyor orada. Ama yargılamada konuşulacak her şeyin Türkiye'de iç politikayı etkileme kapasitesi olduğunu görüyoruz bugün itibariyle. Ve çok yaklaştı. Türkiye-Amerika ilişkilerinde çok yakından etkileyecek bir süreci orada göreceğiz, yaşayacağız.
Yavuz Bey çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.